Kimi zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu, bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya hali. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta Dünya Hali programında program konumuz engelli ve spor. Engelli ve spor kavramlarını yan yana getirdiğimizi duyan dinleyicilerimiz arasından belki kimileri bu iki kavramı nasıl yan yana getirdiğimizi düşünüyor, merak ediyor olabilirler. Öyle ya, bedensel güç gerektiren, efor gerektiren bir alan spor ve engellilik başlı başına bir sağlık sorununun ya da bir takım uzuv eksikliklerinin ya da o organla ilgili bir takım kayıpların olduğu bir alanken nasıl oluyor da engelli ve spor kavramlarını biz yan yana kullanabiliyoruz? Pek çok soru sorulabilir bu girişin ardından. Bedensel, zihinsel işitme veya görme engelli bireyler acaba spor yapabilir mi? Ya da bedensel, zihinsel işitme veya görme engelliler acaba hangi sporları yapabilirler? Aslında çok daha doğru soru şu olmalı: spor yapabilmeleri için engellilere hangi imkanlar, hangi seçenekler sunulmalıdır? Aslında sağlıklı bir birey kadar engelli bireyler de gerekli yönlendirmeler, bilinçli yönlendirmeler yapılırsa, onlara gerekli imkanlar sağlanırsa başarılı olabilecekleri pek çok spor branşında sahipler. Bu alanda pek çok örnek var, başarılı olmuş pek çok engelli sporcu var. Bu program için program öncesi hazırlığa başladığımda önüme o kadar çok isim listesi düştü ki inanın hangisini bu program süresi içerisinde sizlerle paylaşacağım noktasında kararsızlık yaşadım. Hakikaten o kadar çok başarılı isim var ki. Ve sporun onların hayatına katkılarına baktığımda, hayat hikayelerine baktığımda sporun onların hayatındaki rehabilite edici yönü görmek çok çok kolay. Bedensel sağlık kazandırma, yeteneklerini geliştirme, var olan uzuvların hareketini sağlama, var olan potansiyeli kullanma gibi pek çok katkısı olmuş sporun engellilerin hayatında. Yine sadece bedensel anlamda getirileri yok, bunun dışında sosyal anlamda kazançlar da sağlamış engelli bireye. Sosyal çevre oluşturmuş, yeni bir arkadaş ortamı oluşturmuş ve tüm bunların ötesinde engelliye başarıyı tattırmış spor. Spor alanındaki çeşitli branşlar. Kendine güven kazandırmış engelliye. Hatta ve hatta diyebiliriz ki kimisi işini bırakıp tamamen maddi anlamda da gelir sağlayabildiği bir alan olarak da görmüş lisanslı sporcular, milli sporcular haline gelmişler bu sayede. Buna dair pek çok örnek var, az önce de dediğim gibi yerli ve yabancı pek çok engelli başarılı sporcu var. İstedim ki madem liste o kadar uzun, biz de bunu iki hafta içerisinde sizlerle paylaşalım. Bu hafta engelli yabancı sporculardan bahsedeceğiz. Geçmişten ve günümüzden sporcu isimleri olacak bunlar. Tabii sadece isim isim söyleyip geçmeyeceğiz. Önemli olan şu, hani bunu hep söylüyoruz Dünya Hali programı içerisinde. Ele aldığımız konunun öncesinde programı hazırlayan olarak bana ve dinleyenler olarak sizlere katkısı ne olacak, getirisi ne olacak, program bittiğinde bizde ne bırakacak sizin dinledikleriniz ya da benim söylediklerim. İşte bu niyet çerçevesinde yine programı hazırlarken her bir ismin hayat hikayesine püf noktalara ince hassas çizgilere özellikle dikkat etmeye çalıştım ki spor onların hayatında nasıl bir dönüşüm, nasıl bir değişim oluşturmuş. Ellie Bowen'la başlayalım. Ellie Bowen zannediyorum daha önce yine meşhur engelliler arasında yer verdiğimiz bir isimdi ama sporla uğraşmış olması hasebiyle onunla başlayalım istedik ve tarihten günümüze, şöyle geçmişten günümüze doğru baktığımızda ilk isim olarak ondan bahsedelim istedim. Çünkü 1844'te dünyaya gelmiş, Amerika'da dünyaya gelmiş Ellie Bowen. Ellie Bowen'ı farklı kılan ne biliyor musunuz? Ayakları beline bitişik olarak doğmuş olması. Yani bir başka deyişle bacakları olması gerekenden çok kısa olarak dünyaya geliyor. Gençliğinde ailesini geçindirmek için çiftliklerde çalışmaya başlıyor eli. Ve ellerini kullanmak konusunda o kadar ustalaşıyor ki bir gün onu tesadüfen izleyen sirk sahipleri onunla çalışmak istiyorlar ve bu sebeple 13 yaşındayken kendisine sirkte kendileriyle birlikte çalışma teklifini sunuyorlar. O günden itibaren bacaksız akrobat olarak ünleniyor Ellie Bowen. 1924'te de dünyanın en meşhur akrobatı olarak hayata veda ediyor. Bacaksız akrobat unvanıyla Avrupa turnesine çıkıyor ve ünü kısa zamanda tüm dünyaya yayılıyor Ellie Bowen'ın. 26 yaşındayken de Meti isimli genç bir bayanla evleniyor ve 4 sağlıklı çocuk sahibi oluyor. Bakın, bir insanın hayatında dezavantaj olarak görülebilecek bir hususu Ellie Bowen bir avantaja dönüştürmüş. Ve şunu da yapmamış, ben nasılsa bacaklarımı kullanamıyorum, ben bir engelliyim, o halde bana bakmak zorundalar dememiş. Az önceki cümlemizin tekrar geri dönüp altını çizelim. Gençliğinde ailesini geçindirmek için çiftliklerde çalışmaya başlıyor. Bacaklarını kullanamadığı için elleri üzerinde hareket ediyor. Tabii zaman zaman sürünerek gittiği de oluyor ama ellerini o kadar ustaca kullanmaya başlıyor ki az önce de dediğimiz gibi onu gören sirk sahipleri ona çalışma teklifi sunuyor ve bacaksız akrobat unvanıyla dünyanın en meşhur akrobatı olarak hayata veda ediyor 1924'te Ellie Bowen. Erik Van Meer sıradaki isim. 13 yaşında görme yetisini kaybediyor Erik Van Meer. Ülkesinde öğretmenlik ve güreş antrenörlüğü yapmış. Adını tarihe ilk geçirdiği olayda 2001 yılında Everest'te tırmanması olmuş. Düşünün, görme engelli bir insan olarak siz tarihte ilk kez 2001 yılında Everest'te tırmanan kişi unvanını kazanıyorsunuz ve adınızı tarihe yazdırıyorsunuz. Dünyanın en büyük zirvesi Everest'te tırmanan ilk görme engelli birey oluyor kendisi. Ardından Hong Kong, İsviçre, Tayland ve Şili'de dünyanın en yüksek zirvelerine tırmanıyor. 2008 yılında 7 kıtanın en yüksek zirvesini görebilen dünya çapında bir sporcu oluyor Erik Van Meer. Sıradaki isim Jim Abbott. Kendisi doğuştan sağ eli olmadan dünyaya geliyor. Küçükken tutkuyla bağlı olduğu beyzbola profesyonel olarak 10 yaşında başlıyor. Bakın, bazen engelli hayat hikayelerinde hakikaten o şansın zorlandığına şahit oluyoruz. Yani imkanlar zorlanıyor. Sağ eli olmayan bir insanın normalde siz eli kullanmayı gerektiren, sağ eli kullanmayı gerektiren beyzbola yönlendirir misiniz? Bir rehber olsanız, bir kişisel gelişim uzmanı ya da bir hani o kariyer belirleyici insanlar vardır ya, bunu bizzat kendi hayatında meslek olarak yapan insanlar vardır. Böyle bir insanı bu mesleğe ya da bu işe, bu spora yönlendirir misiniz? Yönlendirmezsiniz aslında, normal şartlar çerçevesinde bakarsanız. Ama doğuştan sahili olmadığı şekilde dünyaya gelen Jim Abbott, küçükken tutkuyla bağlandığı beyzbola öylesine aşık oluyor, öylesine tutkuyla bağlanıyor ki bunu sadece bir hayal olarak bırakmıyor, bir istek, bir tutku olarak bırakmıyor kendi içinde. Bunu bizzat hayatında pratiğe aktardığı bir alana dönüştürüyor. Profesyonel beyzbola başlıyor 10 yaşında. Lisedeki okul takımıyla eyalet şampiyonasında çeyrek final oynuyor. Ardından 1985 yılında kolej takımına seçiliyor ve Michigan Üniversitesi beyzbol takımı formasıyla 1987 yılında Sullivan ödülünü alarak yılın en iyi amatör sporcusu seçiliyor. Ardından olimpiyatlarda ülkesine altın madalya kazandırıyor. Amerika'nın en ünlü takımlarında oynuyor ve sonrasında emekli olduktan sonra da yine bu alanda, beyzbol alanında menajerlik yapıyor ve Amerika'nın en sevilen beyzbolcularından biri oluyor doğuştan sağ eli olmamasına rağmen. Evet, Eli Bowen dedik, Eric Van Meer dedik, Jim Abbott dedik, sırada Dave Haley var. Kendisi 20 yaşından itibaren kademeli görme zorluğu çekiyor ve ilerleyen yıllarda da görme yetisini tamamen kaybediyor. Ancak onu hayata bağlayan en önemli etken spor. 50 yaşındayken 7 kıtada 7 günde koşulan maratona katılıyor, eşlik ediyor. Ardından daha pek çok şehirde yapılan maratonlara katılıyor ve görme engelliler için özel olarak eğitilmiş köpekler eşliğinde bu maratonlarda yer alıyor bir görme engelli olarak. Ve yine bu maratonları bitirebilen ilk görme engelli sporcu olarak adını tarihe yazdırıyor Dave Haley. Lacey Henderson sırada sizlerle hayat hikayesini paylaşacağımız isim. Tabii hayat hikayesi derken uzun uzadıya tüm yaşadıklarını paylaşacak zamanımız olmuyor ama en azından sporla tanışma hikayelerinden ve başarılarından bahsediyoruz. Lacey Henderson 9 yaşında diz kapağındaki bir tümör yüzünden sağ bacağını kaybediyor. Annesinin tavsiyesi ve yönlendirmesiyle lisede amigo takımına giriyor ve protez bacağıyla birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yapıyor. Ardından liseden mezun olduktan sonra bu kez girdiği üniversitede aynı başarıyı tekrar ederek takım kaptanlığına kadar yükseliyor. Dustin Carter sıradaki isim, küçük yaşta yakalandığı bir kan hastalığı sebebiyle bacaklarını tamamen, ellerini ise kısmen kaybediyor. Ortaokul öğrencisiyken güreşle ilgilenmeye başlıyor. 8. sınıfta beden eğitimi öğretmeni eşliğinde güreş müsabakalarına hazırlanıyor. Cümleleri o kadar arka arkaya hızla söylüyoruz ki belki bazı ayrıntılar gözden kaçıyor. Şimdi şöyle bir geriye dönüp tekrar o cümleleri bir gözden geçirelim. Dedik ki, küçükken yakalandığı bir hastalık sebebiyle bacaklarını tamamen, ellerini ise kısmen kaybediyor. Bakın, bu şartlar altında güreşle ilgilenmeye başlıyor ve 8. sınıfta beden eğitimi öğretmeninin teşvikiyle ve onun eşliğiyle güreş müsabakalarına hazırlanıyor. Güreş şampiyonasında rakiplerini eleyerek birinci olmayı başarıyor. Bakın, zorluklar karşısında yılmamak ve özellikle de o alandaki eksikliğinin üzerine gitmek. Şu ana kadar ismini paylaştığımız, hayat hikayesinden kesitler sunduğumuz bu paragraflar, bu cümleler içerisinde hep buna dair örnekler gördük. Ve yine özellikle altını çizmek istediğimiz bir husus var ki, kimisinin annesi, kimisinin babası, ailesi, kimisinin öğretmeni bir şekilde onları teşvik etmiş, şevklendirmiş, yüreklendirmiş, onların çalışmalarına belki bizzat eşlik etmiş ama her şeyden önce onlara o güveni aşılamışlar. Tabii güven olmadan gerek spor alanında ve gerekse başka alanlarda başarıyı elde etmek mümkün olmuyor. Çok da kolay sağlanmıyor o başarı. Sırada yine önemli bir isim var, Roger Crawford. Onun hayat hikayesini zaman zaman kendi dilinden cümlelerle sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü ailenin nedenle etkili olduğunu bir engellinin hayatında Roger Crawford'da da şahit oluyoruz. Roger Crawford tenis oynayabilmek için aslında gerekli her şeye sahipti ancak iki eli ve bacakları dışında. Roger'ın anne ve babası oğullarını ilk gördüklerinde sağ kolundan bir baş parmak, sol kolundan da yine bir parmak çıkıntısı şeklinde doğan bir bebek olduğunu görüyorlar. Avuçları yok, düşünün. Bebeğin kolları ve bacakları çok kısa. Ayaklarında yalnızca 3 parmak var. Kollarında da az önce söyledik, sağ kolundan sadece bir baş parmak çıkıntısı var. Ancak kol bildiğimiz anlamda uzun bir kol değil, sadece kısacık bir çıkıntı var. Ve sol kolda da yine bir parmak çıkıntısı kadar bir çıkıntı var. Bunu özellikle anlatmamın sebebi ajitasyon oluşturmak değil tabii ki, ama takdir edersiniz ki var olan durumu bir gözler önüne sermek istiyoruz ki sonra geldiği noktayı, yakaladığı başarıları bu var olan durumla sağlıklı bir şekilde kıyaslayabilelim. Bu sebeple ayrıntılı olarak anlatmaya, elimizden geldiğince resmetmeye çalışıyoruz tabii bir radyo ortamında ne kadar mümkünse. Doktor Roger'ın Amerika'da doğan 90 bin çocuktan yalnızca bininde görülen elektrodaktilizm adında oldukça ender rastlanan bir hastalıkla dünyaya geldiğini söylüyor. Ayrıca diyor ki oğlunuzun yürüyememe ihtimali çok çok büyük. Fakat Roger'ın anne ve babası doktorun söylediklerine inanmak istemiyorlar, inanmıyorlar. Hayır diyorlar, biz elimizden geleni yapacağız. Şimdi sözü Roger Crawford'ın kendisine bırakalım. Onun cümlelerini sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki Roger Crawford, annem ve babam bana hep kendimi ne kadar görüyorsam o kadar engelli olduğumu öğrettiler. Ve asla kendime üzülmeme, durumuma üzülmeme izin vermediler. Ve engelli olduğum için insanları kullanmama da fırsat vermediler. Örneğin çocukluğumda, öğrencilik yıllarımda bir keresinde ev ödevlerim geç kaldığından çok telaşlanmış ve babama demiştim ki baba bu iki çıkıntıyla bakın ödevini yapıyor. O iki eliyle kalem bu iki çıkıntı arasında tutuşturulmuş bir vaziyette yazısını yazıyor Roger. Diyor ki babasına, öğretmenlerime bir not yazsam, ödevler için bana fazladan iki gün zaman tanısalar diyor. Bunun üzerine babası, hani normalde ortalama bir babanın ortalama şartlarda vereceği cevap nedir? Tamam oğlum, tabii ki sen çünkü arkadaşlarından farklısın. Sen daha yavaş yazıyorsun durumun sebebiyle, engelin sebebiyle. Ben bunu öğretmenlerinden rica ederim senin adına diyebilirdi belki. Ama babası öğretmenlerine bir şey söylemiyor, Roger'a söylüyor. Roger'a, oğluna söylediği şu, ödevlerin için oturup iki gün önceden hazırlanmalısın. Yani madem ağır ve yavaş yapıyorsun ödevini, o halde sen daha önceden hazırlanacaksın ki aradaki açığı kapatacaksın. Tabii belki kiminize göre çok hani acımasızca gelebilir bu tavrı, ama anne ve babasının bu yaklaşımı Roger Crawford'ı daha da azimli bir hale getiriyor. Aynı zamanda spora da yönlendiriyorlar ailesi olarak. Ve bu noktada basketbol oynamasını, top oynamasını, topu tutmayı, atmayı, yakalamayı, bunları bizzat deneyimlemesini sağlıyorlar. Öyle ki Roger 12 yaşındayken okul futbol takımında bir yer ediniyor. Roger her oyundan önce gol attığı anı gözlerimde canlandırırdım diyor. Derken bir gün hayatımın şansını yakalamıştım ve top ayağıma gelmişti. Takma bacağımın üzerinde olanca hızıyla gol çizgisine doğru ulaşmak için koştum. Antrenör ve takım arkadaşlarım çılgınlar gibi alkışlıyordu beni. Ama tam çizgiye ulaşmak üzereyken karşı takım oyuncularından biri Roger'a ulaşıyor ve onu sağ ayak bileğinden yakalıyor. Roger, bacağımı kaçırmak istedim ama takma bacağım o sırada çıkıverdi diyor. Ancak fark ettim ki hala ayakta durabiliyordum bir şekilde de. Başka ne yapabileceğimi düşündüm ve o an hızlıca kararımı verdim. Gol çizgisine doğru hoplamaya, zıplamaya başladım. Hakem koştu ve elini havaya kaldırdı. Gol dedi diyor. Takma bacağımı elinde tutan çocuğun yüzünü ve hakemin şaşkınlığını görmeliydiniz diye de ekliyor o günkü yaşadıklarını anlatırken Roger Crawford. Roger'ın spor sevgisi ve kendine olan güveni her yaşadığı başarıyla daha da artıyor. Çünkü kararlılığı engel tanımıyor. Evet, her şeyi yapmak zor ama önemli olan yaptığınız şeye konsantre olmanız diyor Roger Crawford. Roger'ın yapabildiği şeylerden biri de tenis raketini sallayabilmesi. Bakın, doğuştan iki eli ve iki bacağı olmadığını söyledik. Takma protezlerle hayatını idame ettiriyor Roger Crawford ve basketbolun ardından futbol ve basketbol deneyimlerinin ardından bu kez tenise merak sarıyor. Ancak diyor ki tenis raketini sallarken protez olan kolum boşluğa gidiyordu. Bir gün bir spor mağazasında tuhaf görünüşlü eski bir raket buluyor Roger ve raketi tutunca parmağının ikili el tutma yerine sıkıca doluyor. Böylece raketi daha iyi sallayabildiğini fark ediyor. Aynen engelsiz bir insanın voleybol oynaması gibi topa vuruyordum diyor. Her gün çalışıyor, oynamaya devam ediyor. Zaman zaman kaybettiği oluyor ama yine de maçlara çıkmaya devam ediyor. Çalışmalarına, antrenmanlarına devam ediyor. Daha sonra sol elinin iki parmağına yapılan ameliyat sayesinde özel hazırlanmış raketi daha iyi kavramaya başlıyor ve artık daha iyi oynayabiliyordum diyor Roger. Bir süre sonra kolejde tenis oynamaya başlıyor. Tenis kariyerini 22 galibiyet ve 11 yenilgi ile kapatıyor. Ardından Amerika Profesyonel Tenis Derneği tarafından fiziksel engelli ilk tenis hocası olma şerefine ulaşıyor. Roger ülkeyi karış karış dolaşıp insanlara şöyle sesleniyor. Sizinle benim aramdaki tek fark, siz benim engelimi görebiliyorsunuz, bense sizin engelinizi göremiyorum. İnsanlar fiziksel engelimle nasıl başa çıkabildiğimi sorduklarında, onlara hiçbir şeyle baş etmiyorum aslında diyorum. Ben yalnızca ne yapamayacağımı öğrendim. Örneğin bu takma protez kollarla piyano çalamamak ya da çubuklarla yemek yiyememek gibi. Evet, bunlar benim yapamayacağım şeyler. Ama en önemlisi ben hayat içerisinde neleri yapabileceğimi öğrendim. O yüzden de yapabileceklerimi tüm kalbim ve ruhumla yapıyor ve onlara odaklanıyorum. Çünkü başarı beyin ve yürektedir diyor Roger Crawford. Evet, bu güzel hayat hikayesinin ardından güzel bir eser arası verelim. Barış Manço anlıyorsun değil mi diyecek. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda birlikteliğimiz devam ediyor. Bu hafta engelli ve spor konusundan bahsediyoruz Dünya Hali programında. Konumuz hayli uzun bir konu demiştik girişte ve bu hafta engelli yabancı sporculardan bahsedeceğiz. İnşallah önümüzdeki haftada engelli Türk sporcuların hayatlarından kesitler sunmaya gayret edeceğiz. En son Roger Crawford'dan bahsettik. Roger Crawford, başarı beyin ve yürektedir dedi ve neleri yapamayacağıma değil, neleri yapabildiğime odaklanıyorum, bütün kalbim ve ruhumla da bunun için çalışıyorum dedi. İşte bakın, çok ince bir ayrım. Bizler genelde yapamadıklarımıza odaklanıp ona üzülüyoruz, esef ediyoruz ve bu boşuna zaman ve emek kaybı, enerji kaybı demek oluyor. Oysa ki Roger Crawford'ın önerisinde olduğu gibi yapabileceklerimize odaklansak ve tüm kalbimiz ve ruhumuzla ona odaklanıp onun için uğraşsak, o zaman başarıyı çok daha kolay elde edebileceğiz. Bakın, yine bu isimlerden biri Gerald Metros. Gerald Metros 2,5 yaşında bir tren kazası sebebiyle iki bacağını kasığından kaybediyor. Ve 2,5 yaşında bacaklarını kaybeden bir çocuk olarak uzun bir süre sonrasında, o çocukluk döneminde, "Bacaklarım nerede?" diye soruyor. Ancak sonra ailesinin de desteğiyle bu travmayı atlatıyor ve ailesi onu spora yönlendiriyor. 14 yaşında buz hokeyi kaleciliği yapıyor takma bacaklarıyla. Sosyoloji, tarih, İngilizce ve Latince okuyor. 6 dil biliyor Gerald Metros. İsviçreli Metros tekerlekli sandalyesiyle tenise de başlıyor. 96 yılında İsviçre milli takımında olimpiyat oyunlarına katılıyor. Dünya çapında tanınmış bir sporcu olan Metros, "Kendimi Engelletmem" isimli kitabında da yaşadıklarını anlatıyor. Hatta bir dönem buz hokeyi menajerliği de yapıyor. Onun öncesinde de tekerlekli sandalye basketboluyla da uğraşıyor ve tekerlekli sandalye basketbolunda milli takım kaptanlığına kadar yükseliyor. Buz hokeyi kaleciliği, menajerliği, tekerlekli sandalye masa tenisi ve tekerlekli sandalye basketbolu gibi pek çok alanda, sporun pek çok alanında uğraşmış. Aynı zamanda kendi yaşadıklarını da demin de ifade ettiğimiz gibi "Kendimi Engelletmem" isimli kitabında paylaşmış. Yine Oscar Pistorius sporla engelini aşan isimlerden biri. Pistorius Güney Afrika'da dünyaya geliyor. Doğumundan sonra görülüyor ki bacaklarında kaval kemiği eksik. İki ayağında da aynı zamanda ortopedik sorunlar var ve doktorlar diyorlar ki iki bacağını dizinin altından kesmek zorundayız. Henüz daha 11 aylıkken. 11 aylıkken iki bacağını diz altından kaybediyor Pistorius. Ancak bu fiziki eksikliğine karşın hiçbir zaman hayattan kopmuyor, hayata daha da bağlanıyor. Önce tenis ve kriketle uğraşıyor, ilk gençlik yıllarında su topu oynuyor, çeşitli bacak protezleri kullanıyor bu arada. Ve sonrasında kendisine yepyeni bir kapı açılıyor ki o da atletizm. Oscar Pistorius'u Oscar olarak tanıtan spor alanı, branşı atletizm oluyor. 2004'te Atina'daki bedensel engeller olimpiyatlarında 100 metrede üçüncülüğü oluyor. 200 metreyi ise dünya rekoru kırarak kazanıyor. Her girdiği yarıştan madalya ve rekorla dönüyor Oscar Pistorius. 2005'te ilk engelsiz atletlerle birlikte, onlarla bir arada boy ölçüşüyor. Engelliler Dünya Şampiyonası'nda da yine 3 altın madalya kazanırken 200 ve 400 metrede de dünya rekoru kırıyor. Bakın, Oscar Pistorius'u farklı kılan özelliklerden biri şu: sadece kendisi gibi engellilerle değil, engelli olmayanların arasında da spora katılıyor, atletizme katılıyor. Hatta Uluslararası Atletizm Federasyonlar Birliği Pistorius'un sadece engellilerle yarışabileceğini iddia ediyor. Bunun üzerine Güney Afrikalı atlet spor tahkim mahkemesine itiraz ediyor. Onların iddiası şu: Oscar Pistorius'un kullanmış olduğu protez ona avantaj sağlıyor diyorlar. Çünkü kullanmış olduğu o protezle her bir adımı 2,7 metreyi buluyor. Bu sebeple itiraz ediyorlar. Ancak kendisi ve antrenörü de bu itiraza karşılık bir itirazda bulunuyorlar. Diyorlar ki tam tersine dezavantaj oluşturuyor bu protez, çünkü ıslak zeminde kavramayı azaltıyor, rüzgar nedeniyle bacaklar yana savruluyor protez bacak olması sebebiyle ve startta o eğilir pozisyondan yerden ayağa kalkma esnasında ben bu protez bacakla zaman kaybediyorum diğerlerine göre diyor ve mahkeme bu iddiaları haklı buluyor ve onun kendisi gibi engellilerle değil sadece, aynı zamanda engelli olmayanlar arasında da koşu yapabileceğini açıklıyor. Güney Afrika Federasyonu onu 2008 Pekin Olimpiyatlarına götürmüyor, ancak 2011'de 400 metrede 45,7 saniyelik derecesiyle her herkesi şaşırtan Oscar Pistorius, dünya şampiyonası ve olimpiyat barajını geçerek Güney Afrika Federasyonu'nun onu kadroya dahil etmesi kararının almasına vesile oluyor. Böylece olimpiyatlarda yer alan ilk engelli atlet unvanını kazanıyor. Ancak ne yazık ki Oscar Pistorius 14 Şubat 2013'te kız arkadaşını öldürmesi gerekçesiyle yargılanıyor ve hapis cezası alıyor. Tabii o noktadan sonra tekrar spora dönmesi zor belki, ama önceki hayatını düşünürsek kendisi gibi engelli olan sporcular için önemli bir çığır açmış oluyor Oscar Pistorius. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta Terry Fox ismine bir maçlık atalım. Haftaya hem Terry Fox'tan hem de bizim yerli Terry Fox'umuzdan başlayarak engelli Türk sporcular konusunda ve engelli ve spor başlığımızla Dünya Hali programına devam edelim. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Dünya Hali. (Gülüyor)